Ayrım 2, sayfa 20. İkili köy çalışması yapıyoruz. Artık bu bakış açısı doğrultusunda Kaypakkaya çalışmalara başlar. Haziran 1970'ten itibaren 9 ay kadar İstanbul'da kalır. Savunduğu Maoist ekolün sosyal tabanı yoksul köylülük olduğuna göre köy çalışmalarına göndermek üzere PDA içerisinde görevli olduğu İstanbul'dan devrimcileri örgütlemeye başlar. Köy çalışmalarına katılmak isteyen gönüllü devrimciler İstanbul'daki işçi köylü bürosuna gelmektedirler. Polisin de gözetim altında olan büroda gönüllerin köylere gönderilişinde Kaypakkaya'nın enteresan bir metodu vardır. Gün Zileli bu metodu şöyle anlatıyor. İstanbul'da işçi köylü bürosuna gittim. Millet askerlik şubesinde sıra bekler gibi köy çalışmalarına gönderilmek üzere sıra bekliyor. Herkes Kaypakkaya'yı bekliyor. Metin Göktürk adında bir arkadaş, ben de gitmek istiyorum ama göndermiyorlar şeklinde bana dert yanıyor. Birazdan Kaypakkaya geldi. Metin dertli bir eda ile "Bak burada seni bekliyoruz, bizi neden göndermiyorsunuz?" der demez. Kaypakkaya o güne kadar hiç kendisinde görmediğim sert bir üslupla "Çek git kardeşim, seni bir yere göndermeyeceğiz." dedi. Şaşırdım. Akşam bir araya geldiğimizde "İbrahim Metin'e neden öyle davrandın, iyi olmadı." dedim. "Hakkında polis olduğu söyleniyor." dedi. Gerçi çok sonraları Metin Göktürk'ün polis olmadığı belli oldu. Ancak asıl önemlisi Kaypakkaya'nın bana o akşam "Biliyor musun, ikili köy çalışması yapıyoruz. Polise karşı göstermelikle legal köy çalışmaları yapıyoruz. Aslında esas kendi köy çalışmalarımız var." deyince ben şaşırdım. Meğerse legal köy çalışmaları için milleti Ege tarafına gönderirken kendi köy çalışmalarımız için de Mardin'in köylerine adam gönderiyormuş. Gün Zileli ile yaptığım söyleşiden 19 Ocak 94. Hukuk Fakültesindeki toplantı. 10-12 Nisan 1971'de Ankara'da Hukuk Fakültesinde PDA kadroları bir araya gelirler. Kaypakkaya ile PDA yönetimi arasında ciddi görüş ayrılıkları ilk defa bu toplantıda açıktan tartışılır. Ne var ki bu toplantıdaki Halit-i Ruhiye'ye ilişkin iki farklı anlatım söz konusudur. Hiç yorum yapmadan ilk önce tanıkları dinleyelim. Toplantıda hava çok gergin diyor Oral Çalışlar. Kaypakkaya PDA'yı silahlı mücadeleyi başlatmamakla suçluyor. Hatta sosyalist kurultay önerisine istinaden Mao ile Kıvılcımlı bir araya gelmez. Bu sizin yaptığınız ikiyi bir etmektir diyordu. Perinçek ise son derece sektör bir üslupla bağırıp çağırıyor. Tıpkı Mahir Çayan ile ipleri kopardığı gibi Kaypakkaya ile aramızdaki ipleri koparıyordu. Oral Çalışlar ile yaptığım söyleşiden 3 Kasım 1990. Gün Zileli anlatıyor. Çoğumuz oradaydık. Kaypakkaya silahlı mücadeleyi vermemek için ayak geriyorsunuz diyordu. Perinçek ise esas olarak bölünme görmediği için, liderliğini korumak istediği için Kaypakkaya'ya yumuşak davranıyordu. Her iki tanığın anlatımından da görüş ayrılığının ilk defa bu toplantıda sözlü olarak gündeme geldiğini görüyoruz. Toplantıdan evvel Kaypakkaya, Mart 1971 tarihli, arkadaşlar büyük bir olasılıkla 12 Mart öncesi kaleme alınan başlıklı bir yazı kaleme alır. Yazıyı okuyucu bu kitapta bulacağı için üzerinde fazla yorum yapmaya gerek yok. Ancak bu yazı hakkında söylenmesi gereken bir şey var. O da bu yazının PDA'ya karşı birçok konuda Kaypakkaya'nın fikirlerinin sistemleşmiş ilk ifadesi olduğudur. Nisan toplantısına dönecek olursak, toplantının tutanağının başında enteresan bir olay gelir. Mehmet Altun tutanağı tuttu, sonra daktilo edecekti. Ancak Bursa'da yakalandığında bu tutanak polisin eline geçti diyor. Çalışlar. Oral Çalışlar'la yaptığım söyleşiden 3 Kasım 1990. Ütopyacı İbrahim. 12 Mart 1971'den itibaren Kaypakkaya illegaldir. Nisan toplantısının ardından yaklaşık bir ay Ankara'da kalır. Bu süre zarfında Çorum illerinde sınıfların tahlili yazısının üzerinde Çalışlar ve Zileli'yle çalışır ve son şeklini verir. Çalışlar ve Zileli'yle yaptığım söyleşilerden 3 Kasım 90, 19 Ocak 94. Mayıs 1971'den itibaren Çorum'da, Malatya'da ve Antep'te faaliyet yürütmektedir. 11 Temmuz 1971'e kadar Oral Çalışlar'la birliktedirler. Oral Çalışlar, 68 Başkaldırı'nın 7 Rengi, Milliyet Yayınları, İstanbul, Temmuz 1988, sayfa 25. Malatya'ya geldiklerinde Mayıs 1971 bir ara Çalışlar'a "Benim otobüs karında bir işim var." deyip ayrılır. Çalışlar, Kaypakkaya'yı otobüs karında bir süre evvel PDA'dan ayrılan Adil Ovaloğlu ile konuşurken görür. Daha sonra buluştuklarında Kaypakkaya'ya ne konuşuyorsun bu adamla deyince Kaypakkaya da bakma sen Adil iyi bir arkadaştır diyerek olayı geçiştirir. Bu olay Kaypakkaya'nın artık PDA saflarında yavaş yavaş hizipçiliğe başladığının bir göstergesidir. Doğru bildiği görüşler için çevresindekileri etkilemeye, ikna etmeye çalışır ve çabalar. Adil Ovalıoğlu gibi PDA saflarından ayrılmış devrimcileri ikna etmeye, kendi çizgisine çekmeye çalıştığı gibi yakalandığı tarihe 11 Temmuz 1971'e kadar birlikte çalışma yürüttüğü ve kendisinden örgütsel kademe olarak yukarıda olan Oral Çalışlar yakalandığı tarihe kadar çalışlar, TİİKB Merkez Komitesi üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Komitesi sekreteridir. RİDE etkilemeye çalışır. Çalışlar diyor ki, o yıllarda İbrahim'i en çok etkileyen Batı Bengal'de faaliyet gösteren Hindistan Komünist Partisi Marksist-Leninist'in önderi Charu Mazumdar'dır. Mazumdar'ın ihtilalci köylü birlikleriyle köy propaganda birlikleri üzerine yazdıkları ona çok cazip geliyordu. Bir keresinde Antep Çay Bahçesi'nde, Temmuz 1971, birlikte otururken gülerek ve içten bir şekilde ne düşünüyorum biliyor musun? Bir ihtilalci köylü birliği ağalığının olduğu bir köye baskın yapacak, ağayı ilkel silahlarla öldürdükten sonra arkasında propaganda birliği köye gelecek ve bir tiyatro oyunuyla bu eylemin pekişmesini sağlayacak. Böyle ütopyaları vardı İbrahim'in. Ama bizim o gece doğru dürüst kalacak bir yerimiz bile yoktu. Otelde yatıp kalkıyorduk. Ben de kızdım. Bir süre sessiz sessiz birbirimize baktık. Oral Çalışlar 68 Başkaldırının 7 Rengi Milliyet Yayınları İstanbul Temmuz 1988 sayfa 28-29. Merkez Komitesi'ne uzanan yol. 1971'in Mayıs ve Haziran aylarında Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi hatırı sayılır iki ağır darbe alır. Merkez Komitesi üyeleri Günzileli, İzmir'de Mayıs, Oral Çalışlar Antep'te Temmuz yakalanırlar. O güne kadar TİİKB üyesi olan Kaypakkaya ise Merkez Komitesi'ne yedek üye olarak getirilir. Henüz 22 yaşındayız. Halil Berktay'ın 14 Haziran 1972'de polise verdiği ifadeden. Aktaran, halk düşmanlarının gerçek yüzünü iyi tanıyalım. Leyya Yayın Evi, İstanbul, Ocak 1979, sayfa 69. Aynı zamanda Doğu Anadolu Bölge Komitesi'nin sekreteri olan Çalışlar'ın yakalanmasının ardından bölgede yapılması gereken örgütsel işleri bırakıp gitme niyetinde değildir Kaypakkaya. Ancak bunun da ötesinde artık ikna edemeyeceğine inandığı Merkez Komitesi üyeleriyle bir araya gelmenin fayda sağlamayacağı kanaatindedir. Onun içindir ki bu kitapta okuyacağınız 29 Ağustos 1971 tarihli Yoldaşlar başlıklı mektubu Antep'te kaleme alır ve Merkez Komitesi'ne yollar. Mektupta yine de siyasi eleştirilerini sunmaktan kaçınmaz. Mektubun başlığında Merkez Komitesi'ne diye bir ibare bulunmadığı için mektubun Merkez Komitesi'ne yazıldığı nereden belli diye sorulabilir. Bu kanıya mektubun içeriğinden varmak mümkündür. İkincisi, yazıldığı ve veya gönderildiği yer konusunda hiçbir belirti mektupta bulunmamaktadır. Yalnız bu kanıya şuradan varılabilir. Mektupta sözü edilen, burada çıkan aksilik çok büyük ihtimalle Çalışlar'ın yakalanmasıdır. Çalışlar ise Antep'te yakalanmıştır. Kendisinin katılmadığı Merkez Komitesi toplantısında oldukça enteresan kararlar alınır. Bir taraftan Kaypakkaya Merkez Komitesi yedek üyeliğine getirilirken, öte yandan Çalışlar'ın yakalanması ile boşalan DABK sekreterliğine Bora Gözen atanır. İbrahim Kaypakkaya'nın Bora Gözen'in sorumluluğu altında Merkez Komitesi yedek üyesi olarak Muzaffer Oruçoğlu ile birlikte DABK için faaliyet yürütmesi kararlaştırılır. Burada TİKB önderliğinin Kaypakkaya'yı denetim altında tutmak niyetinde olduğunu görüyoruz. Zira Merkez Komitesi'ne yazdığı zehir zemberek mektup ile TİİKB önderliğinin başka seçeneğinin olmadığını göstermektedir. Eylül 1971'de Merkez Komitesi bir toplantı daha yapar. Kaypakkaya bu toplantıya katılır ve toplantıda hazır bulunan Doğu Perinçek, Hasan Yalçın, Ferit İlsever ve Halil Berktay tarafından bir evvelki toplantıya katılmadığı için eleştirilir. Toplantı çok kısa sürer çünkü gündem maddesini sadece bu konu teşkil etmektedir. Merkezi bombalayın. Bugün dünyadaki Maoist çevrelere göre büyük proleter kültür devrimi, proletarya diktatörlüğünün ve toplumun devrimcileştirilmesinin en ileri tecrübesini temsil eder. İlk kez işçiler ve devrimci ögeler sosyalizmde sınıf mücadelesinin niteliği, sosyalist toplumun bağrından kaçınılmaz olarak çıkacak ve bilhassa parti önderliğinin kendisi için yoğunlaşan kapitalist yolculara karşı ayaklanıp onları devirmenin, sosyalist dönüşümleri daha da ilerletmenin ve bu kapitalist ögeleri yaratan toprağa deşip temizlemenin zorunluluğu hakkında berrak bir anlayışla silahlanmışlardı. Devrimci Enternasyonalist Hareket'in Deklarasyonu, 2. basım, Ocak 1988, sayfa 22. Marksizm akımı içerisinde ciddi tartışmalara, görüş ayrılıklarına ve saflaşmalara yol açan büyük proleter kültür devriminden Kaypakkaya'nın da etkilendiği bir gerçektir. Kendisi bu gerçeği, hareketimiz büyük proleter kültür devriminin ürünüdür diye ifade eder. Kaypakkaya'nın TİİKB içerisindeki iki çizgi mücadelesini ele alışı ve uygulayışında da kültür devriminin izlerine rastlamak mümkündür. Bakın bu konuda ne diyor? Marksist-Leninistler, burjuva önderliğin iflah olmayacağına sıkı yönetimden birkaç ay önce kanaat getirmişlerdi. Fakat burjuva önderliği tecrit etmek, militan kadroları Marksist-Leninist ilkeler etrafında toplamak için henüz yeterli bir mücadele verilmemişti. Ayrıca proleter devrimciler düşüncelerini pratiğe uygulamak için gerekli çalışma imkanını henüz bulamamışlardı. Hem burjuva önderliğe karşı doğru ilkeler etrafında mücadeleyi sürdürmek, hem de doğru ilkelerin pratiğe uygulanması için çalışmak gerekiyordu. Marksist, Leninist kadrolar da revizyonizme karşı mücadelenin ve pratik faaliyetin içinden çıkacaktı. Militan kadroları Marksist-Leninist ilkeler etrafında toplamak için 1971'in sonlarında harekete geçer. Programatik görüşlerini kaleme almaya başlar. İlk yazısı Aralık 1971 tarihli Türkiye'de Milli Meseledir. Sırası ile Ocak 1972'de peş peşe 3 yazı kaleme alır. Silahlı mücadeleye ilişkin Başkan Mao'nun kızıl siyasi iktidar öğretisini doğru kavrayalım. Parti meselesine ilişkin TİİKB program taslağının eleştirisi, Kemalizme ilişkin Şafak Revizyonizmimin Kemalist Hareketi, Kemalist İktidar Dönemi, İkinci Dünya Savaşı Yılları, Savaş Sonrası ve 27 Mayıs hakkında tezleridir bu yazılar. Kaypakkaya'nın kaleme aldığı bu yazılara ve verdiği mücadeleye istinaden 20 sene sonra onun hakkında yapılan iki enteresan değerlendirmeyi burada okuyucunun bilgisine sunmak istiyorum. O dönemi Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu hareketi içerisinde yaşamış olan Aydın Çubukçu'nun son derece sarih değerlendirmesini buraya alıyorum. Ayırt edici özelliği ise ayrıntılı ve çok iyi işlenmiş planları izleyen ve parti kavramını vurgulayan bir çalışma tarzını benimsemiş olmasıydı. Deniz ve arkadaşları geleneksel parti faaliyetlerini kendi mücadeleleriyle bağdaştırmıyorlar ve bu kavrama karşı açıkça bir tedirginlik duyuyorlardı. Mahir ise örgütünün adına parti sözcüğünü fiili olmaktan çok teorik bir gerekliliğinin sonucu olarak kullandığı izlenimini verdi daima. Fakat İbrahim, dünya devrimci pratiği içerisinde örnek aldığı siyasi hareketlerin de aksine, özellikle de Mao Zedong düşüncesinin şaşmaz bir savunucusu olarak kendisini diğerlerinden ayıran bir çizgi seçtiği için farklı bir örgütlenme tarzını temsil etti. Kaypakkaya'nın Kemalizme ilişkin fikirleri de artık günümüz Türkiye'sinde sol içerisinde farklı karşılanmaktadır. 11. tez yazı kurulu üyesi Cemal Yardımcı'nın konuya ilişkin görüşleri şöyle. Mesela milli demokratik devrim, sosyalist devrim tartışmalarında, MDD'cilerin tezlerinde Kemalizm çok açık biçimde yer alıyordu zaten. Buna karşılık sosyalist devrim diyenlerin de Kemalizm konusunda geleneksel önyargıları aşmış olmaktan çok uzak oldukları söylenmelidir. Pratikte Kemalizmden kaynaklanan kimi zaafları aşma konusunda örnek adımlar atan dönemin genç devrimcileri, mesela Çayan bile bu konuda netlikten çok uzaktır. Bu dönemde hiç kimse bahsettiğim açmazlardan kendini uzak tutabilmiş değildi. Belki bir Kaypakkaya, bir de o dönem filizlenmeye başlayan Kürt solu kısmen bundan ayrı tutulabilir. TİİKB içerisinde mücadele döneminde geri dönecek olursak, yukarıda sözünü ettiğimiz yazıları Ocak 1972'de yazdıktan sonra Kaypakkaya, 7-8 Şubat 1972'de DABK kararını kaleme alır. Kendi deyimiyle burjuva önderliğini iyice telaşa düşüren de ABK kararının oluşum süreci de enteresandır. Komitenin sekreteri Bora Gözden bu tarihlerde ağır bir sarılık hastalığı geçirdiği için toplantıya gelemez. Kaypakkaya komitenin diğer üyesi Oruçoğlu'na hitaben salt çoğunluk sağlandığına göre toplantıya başlayabiliriz der. Oruçoğlu yapılacağı söylenen CİİKB konferansına katılınması gerektiğini, kendisinin de bu konferansa delege olarak katılmak istediğini söyler. Kaypakkaya ise yapılacak bir konferansın TİKB'yi kurtaramayacağını artık kendilerinin bir örgüt kurmaları gerektiğini belirtir. Bu tartışmanın ardından TİKB önderliğiyle gidilip konuşmaya Oruçoğlu Kaypakkaya'yı ikna eder. Oruçoğlu o gece yatar. Kaypakkaya sabaha kadar DEABK kararını kaleme alır. Oruçoğlu'nun 1986 senesinde bu bir toplantıda anlatımından notlar. Ayrıca DEABK kararı için İbrahim Kaypakkaya seçme yazılar Cihan Yayınları. İstanbul 1978, sayfa 318-328. Zehir gibi bir arkadaş başa bela olunca. DEABK kararı kadroları adeta TİİKB merkezini bombalayın talimatını vermektedir. DEABK kararı TİİKB önderliğinin canını sıkar. Merkez Komitesi yedek üyesi Halil Berktay, örgütün lideri Doğu Perinçe'ye bir mektup yollar. 2 Mart 72'de Avşar'dan gönderilen bu mektubu tarihi bir belge olarak buraya alıyorum. Yoldaşım 1. Musa, İbrahim Kaypakkaya ve Seyit, yani Muzaffer Oruçoğlu bayrak açmışlar. Tayland kararını kadroların önünde uydurma, revizyonizmi örtbas etmek için uydurulmuş diye aşağılıyor. Rüstem, yani Bora Gözen, aleyhinde dedikodulara girişiyor. Hareketin merkezi yönetimi için şerefsiz ve revizyonist tabirini kullanıyor. Daha vahimi şöyle bir ifşaat yapıyor. Ö.Ö. yani Ömer Özer Turgut, Almanya sorumlusudur. H.B. yani Halil Berktay, Ege sorumlusudur. Bunlar ve Rüstem, yani Bora Gözen, revizyonist DP'nin, yani Doğu Perinçek, revizyonist başyardakçılarıdır. Bu ifşaat epey yayılıyor. Komi şu iddiada bulunuyor. Almanya'yı da parçalayacağız. Hasan Yalçın ve Günzilil de bizden. Filistin tüm bizden. Herifi tam bir megalomanik hezeyan sarmış anlaşılan. Bunlara maalesef Ali Mercan, Ali Taşyapan da tamamen katılmış durumda. Eşyalara teksir, daktilo, 2 dürbün, 1300 TL'ye alınan bir tabanca el koyuyorlar. 1500 liraya alınan bir Browning 7.65. Rüstem, yani Bora Gözen'de kalıyor. Malatya bölgesindeki 3 partili mahalli kadro tamamen bizden. Bu heriflerin pozlarından nefret etmiş durumdalar. Kabil nerede belli değil. 2. Rüstem, yani Bora Gözen'le karşılaştığımız tedbirler. A. Rüstem, Bora Gözen oraya varınca hiçbir şey olmamış gibi merkezin fikir ve eleştirilerini dinlemek için kendilerini çağırdığını söyleyecek. Allem kallem edip bunları Ankara'ya yollamayı başaracak. Biz onları Ankara'dan buraya kılavuz ile getireceğiz. Burada tevkif edip gerekeni yapacağız. Burada tevkif ettikten 3-4 gün sonra Rüstem'e 1-2 sağlam kadro alacağız. Onları baştan inşa edecek, Ankara'ya gelip de orada su koyarlarsa Hulusi Bey, yani Nuri Çolakoğlu, şimdiki Çov TV'nin genel yayın koordinatörü, orada tevkif edip minibüsü istetecek, silahlı adamlarla yollayıp buraya aldıracağız. Hulusi Bey, yani Nuri Çolakoğlu'na mektup yazıp böyle böyle dedim. Tecrit için bütün gerekli tedbirleri al dedim. Kadro okuluna teyit ettim. Halit'i ve buradan yolladığımız Hasan'ı, Rüstem, Bora Gözen'in emrine verdim. Tahsin'i Sabahat'a yolladım. Böyle böyle dedim. Hulusi Bey, yani Nuri Çolakoğlu'na Tayland yollamasını söyledim. Kemal'in tedavi için çok yakına geleceğini ilettim. Tahsin'le ilgili talimatı iletin. Necati, Serhat, Hürkan, Seyyar'ı, yani Caner Öztaş, her an harekete hazır hale getirdim. Almanya'ya haber salmak lazım. Derhal Filistin'e de haber iletsinler. Sen yazma istersen ben yollayayım. Muhip ve Kemal ile şahsen konuşup böyle böyle dedim. Kemal, yani Ercan Enç, idam edilmesi gerektiğini belirtir. Şahsen bu fikre çok sempati duyuyorum. Rüstem, yani Bora Gözen'in bütün istediği bir ay mevkup tutmamız. Bu mesele böyle. Rüstem'e 500 TL verdim. 3. Hek. Yani Yusuf Savaş Emek'e göreve hazır olduğunu söylüyor. Beni şıp diye tanıdı. Hem de sakalla ve karanlıkta. Uzun uzun konuştum. Hulusi Bey, yani Nuri Çolakoğlu'nun raporunu da okumuştum. Bu arkadaşın Ankara Şehir Komitesi için çok iyi olacağını düşündüm. Şöyle yaptım. Kendisine kapalı olarak Ankara randevusunu verdim. 6'sına kadar haber gelmezse bu kağıdı aç Ve ayın 9'unda burada yazılı randevuya git dedim. Haber iletme imkanımız var. Kararını bekliyorum. 4. Acele cevap bekliyorum. Moralimiz çok sağlam. Hiç merak etme. En büyük güçlük, Avşar'da eylemi dizginlemek çok zorlaştı. Bir şeyler koymak gerekebilir. Hakim olmayabiliriz. Çetin Lütfü, yani Halil Berktay. 2 Mart 1972. Berktay'ın Perinçe'ye mektubu. Aktaran, halk düşmanlarının gerçek yüzünü iyi tanıyalım. Leyya Yayın Evi, İstanbul, Ocak 1979, sayfa 106-108. 1 Nisan 94'te Halil Berktay'a mektup hakkındaki fikrini sordum. Berktay sadece Kaypakkaya'ya ilişkin değil, o yıllar hakkında hiçbir açıklama yapmayacağını, o yıllarda yaşananların, yaşayan insanlar arasında kalması gerektiğini ve bu sözlerinin bile bir demeç olmadığını belirtti.